Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir konuda birlikteyiz. Bugünkü konumuz Türkiye'nin kanayan yaralarından biri olan eğitim sistemi hakkında olacak. Eğitim sistemindeki sorunları konuşmaya çalışacağız. Değişen sistemleri inceleyeceğiz. Yeni yeniliklere, getirilen yeniliklere bakacağız. Neler olmuş, neler olmamış, yurt dışında örnekleri konuşacağız. Bunlar hakkında konuşmaya başlamadan önce bugün bu 6. bölümümüz, 6 bölüm boyunca bizi dinleyen arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyorum. Olumlu ve olumsuz eleştirileriniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada da bunu da arada belirtmiş olayım, söylemiş olayım. Hazırsanız eğitim sistemiyle başlıyoruz. Türkiye'deki eğitim sistemindeki ana sorunumuz ne? Değişikliklerimiz neler? Bunlar hakkında konuşacağız. Yaşadıklarımdan örnekler verebilirim, anlatabilirim. Duyduklarımdan, öğrenci arkadaşların şikayetlerinden bahsedebilirim. Ama öncelikle söylemem lazım ki Türk eğitim sisteminde iki tane şey eksik. Biri eğitim, diğeri sistem. Şöyle ki, 2002 yılından beri eğitim sistemimiz tam 17 kere değişti. Milli Eğitim Bakanı 8 kez değişti. Bu kadar çok sistemin ve bakanın değiştiği bir ülkede eğitim sisteminin zaten çok doğru işlemesi de beklenemezdi. Mesela 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra ilk olarak lise eğitimini 4 yıla çıkarttı. Liselerdeki İngilizce hazırlık sınıfları kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. İşte arkasından 2000'li yıllardan beri uygulanan liselere giriş sınavı var. 2005 yılında biz onu kaldırdık. Bunun yerine de ilköğretim öğrencilerinin tek bir sınava girdiği OKS sistemini getirdik. Aradan 2 sene geçti. 2007 yılına geldik. Bu sefer OKS'yi kaldırdık. Yerine SBS'yi koyduk. SBS'de işte 6. 7. ve 8. sınıftaki öğrenciler her sınıfın sonunda, her eğitim döneminin sonunda sınava girdi. Toplam 3 sınavın ortalamasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ona göre bir yerleştirme yapıldı. Bu arada 2009 yılında üniversite girişlerinde katsayıyı kaldırdılar. Bu durumda imam hatipler ve meslek liselerinde okuyan öğrenciler kendi bölümleri dışında tercih yaptıklarında puanlarında düşüş olmuyordu. Yine 2009 yılında yine aradan 2 yıl geçtikten sonra bu sefer SBS'yi değiştirdik. SBS'de daha doğrusu değişiklik yaptık. 6. ve 7. sınıflarda girilen sınavı kaldırdık. Sadece 8. sınıfta sınava soktuk öğrencileri. Arkasından 2010 yılında üniversiteye giriş sınavında bir değişiklik yapıldı. O dönemde ÖSS vardı. ÖSS'nin yerine iki aşamalı bir sınav sistemi geldi. Önce YGS'ye girildi. Barajı geçen arkadaşlar, 180'di yanlış hatırlamıyorsam baraj, 180 puanı geçen ya da baraj puanını geçen arkadaşlar LYS'ye girmeye hak kazanıyordu. Buna göre de üniversite tercihlerini yapıyorlardı. Tabii bu arada 2012-2013 eğitim yılında SBS sınavını da aşamalı olarak kaldırmaya başladık. 2013-2014 yılında da TEOG sistemine geçtik. Bu sistemde öğrencileri 6 temel dersten her dönem biri olmak üzere 12 farklı sınava soktuk. Yani böyle bir sistem, 12 tane sınava girdikleri bir sistemdi. Yine 2012-2013 yılında SBS'nin kalkıp TEOG'a geçiş aşaması üzerinde eğitim sisteminde köklü bir değişiklik yapıldı. 4 artı 4 artı 4 sistemine geçtik. 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimi 12 yıllık kademeli eğitime çıkarttık. İmam hatiplerin orta kısımları, orta öğretim kısımları tekrar açıldı. İşte 66 aylık çocuklar zorunlu olarak okula başladı. Bu arada bu sistemle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı kıyafet kuralını kaldırdı. Serbest kıyafetle okullara gitmek serbestleşti. 2014 yılında okullardan türban başörtü yasağını da kaldırdık. Yine aynı dönemde dershanelerin kapatılmasını sağlayan bir kanun vardı. O kanun çıktı, dershaneler özel eğitim kurumları haline geldi. 2017'de Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir programda TEOG olayını istemiyorum demesi üzerine bundan yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 gün sonra dönemin Milli Eğitim Bakanı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz TEOG'u kaldırdığını duyurdu. Arkasından 2017 yılında YGS ve LYS'yi kaldırdık. Yerine YKS sistemini getirdik. İşte üniversite girişlerinde, üniversite sınavlarında böyle bir sisteme gidildi. Öğrenciler ilk basamak olarak temel yeterlilik sınavına giriyor. Sabahları öğleden sonra alan yeterlilik sınavına giriyor. böyle böyle çok fazla sistemin değiştiği bir eğitim sistemimiz var. Projemiz var. Proje diyelim yani buna. Hani bu üzerimizde uygulanmaya çalışan dönem iktidarlarının projesi denilebilir. İşte soruları, stilleri o arada değişti. İşte bölümlerden 0,5 puan alma zorunluluğu vardı. O kaldırıldı. Üniversite sınavlarında işte tercihlerde uygulanan katsayılar değiştirildi. Katsayıların hepsini daha sonra eşitlediler. Arkasından tamamen kalkmış oldu. Değişik değişik sistemler üzerimizde test edildi. Deneme yanılma sistemiyle yönlendirilen bir eğitim sisteminde zaten çok başarılı bir grafik çizmemiz de beklenemezdi. Örneğin dünyadaki belki de en iyi eğitim sistemine sahip olan ülkelerden bir tanesi Finlandiya. Bugün Finlandiya örneğinden de biraz sonra bahsedeceğim. Peki niye başaramadık? Ya da Finlandiya neyi başardı örneğin? Biz başaramadığımız en büyük şeylerden bir tanesi öğrencilerimize doğru hitap edemiyorduk. Özellikle tenzih ederek konuşuyorum ama bu eğitim sisteminden kaynaklanıyordu. Her ne kadar bu öğretmenlerden kaynaklanmasa da yine birçoğunu tenzih ediyorum ama şimdi kusura da bakmayın. Herkes güzel yazı yazmak zorunda değil. Herkes güzel flüt çalmak zorunda değil. İşte resim yapmak zorunda değil. Şiir yazamayabilirler. Yeteneği olmayabilir. Çocuklarımızın bu konuda beden eğitimi dersinde takla atma konusunda becerikli olmayabilirler. Ne bileyim tarihleri ezbere günü gününe bilmek konusunda başarısız olabilirler. Yani biz öğrencilere belli başlı bir şey dayattığımız sürece başarılı olamayacağız. Finlandiya demiştik. Neden Finlandiya'da eğitim sistemi çok iyi? Şimdi Finlandiya belki az önce de söyledim hani dünyadaki en iyi eğitim sistemine sahip ülke benim nazarımda. Belki de hani grafiklerde öyledir. Araştırmalarda muhakkak vardır. Ama niye Finlandiya'da eğitim sistemi çok iyi? Şimdi Finlandiya'da okullardaki öğle yemeği ücretsiz. Okul malzemelerinin tamamı ücretsiz. Okulların düzenlemiş olduğu geziler tamamen ücretsiz. Eğer eviniz okula 2 kilometreden fazla uzaksa ulaşım ücretsiz. Örneğin 3. sınıfa kadar not sistemi yok. 3. sınıftan sonra notlar sadece ve sadece öğrenciye bildiriliyor. Yani komşunun çocuğu gibi bir durum yok. Yani komşunun çocuğu işte 60 almış, işte 80 almış, sen nasıl 60 alırsın gibi bir durum söz konusu değil. Kıyafet zorunluluğu yok. Biz bunu daha sonra değiştirdik. Ama aşırı da bir özgürlük var. İsterseniz pijama ile gidin, isterseniz kostümle gidin okula. Önemli olan okula o an neyle gelmek istediğiniz. Okula gelmek istemeniz yeterli. Mesela ders sırasında çocukların oturması gibi bir zorunluluğu yok. İstediğiniz gibi, istediğiniz yerde dersi dinleyebiliyorsunuz. İsterseniz yere oturun. Yani nerede rahat ediyorsanız orada hareket ediyorsunuz. İşte ne bileyim ev ödevi, dönem ödevi gibi vesaire tarzında ödevler yok. Tarih derslerinin ödevleri var örneğin. Ben onlara rastlamıştım. Tarih derslerinin ödevi de şu. Örneğin ara tatillerde ya da işte yaz tatillerinde büyük anne büyük baba ile oturup geçmiş hakkında sohbet edip bir kompozisyon yazabilirsiniz tarzında ödevler veriliyor. İşte çocuklar sınavlara değil hayata hazırlanıyorlar. İşte ortaokul bitene kadar sınava sokmuyorlar bu çocukları. 16 yaşında merkezi bir sınava giriyorlar sadece. O da zorunlu. Hani 16 yaşına geldiklerinde o sınava giriyorlar. İşte ders alanı yok. Olgu bazlı bir öğrenim sistemi var. Öğrenme sistemi var. Öğrencilerle mesela pazartesi günü öğretmen sınıfa girdiği zaman diyor işte konu başlıklarımız var. Öğrenciler bu konu başlıklarından bir tanesini seçiyor. Bu konu üzerinde konuşuluyor bir hafta boyunca. İşte ne bileyim öğretmenler için de belli başlı şartlar var. Yani bugün bu da bizim kanayan yaralarımızdan bir tanesi. Öğretmen olsun çocuğun maksatıyla ya da ben öğretmen olmak istiyorum diye. Bu gerçi devlet için de değerlendirebiliriz. Buradaki planlama hatasından kaynaklı. İşte fazlasıyla öğretmen mezunumuz var. Yerine yeni atama yapamıyoruz vesaire. Öğretmenler için de mesela örneğin Finlandiya'da belli başlı şartlar var. Sınıfta öğretmenlerin haricinde bir de öğretmenlere yardımcı bir kişi bulunuyor. Çocuklar özgür, yemek pişirmekten örgü örmeye, işte ne bileyim internet sitesi kurmaktan dikiş dikmeye kadar hayatın her noktasında kullanabilecekleri bilgilere ulaşıyorlar. Dünyayla uyum sağlamaları kolaylaştırılıyor bu insanların. Mesela yüzme dersinde sadece yüzmeyi öğrenmiyorlar. Spor salonuna gittikleri zaman boğulan birini kurtarma için nasıl bir ilk yardıma ihtiyaçları olduğunu da öğreniyorlar. Okul sistemine okul seçmeye gerek yok bu sistemde. Eğitim sisteminde nerede yaşarsa yaşasın herkes, sistem şunu söylüyor. Herkes iyi öğretmenlere, kaliteli malzemelere ve güzel yiyeceklere ulaşabilmelidir. Yani örneğin kütüphaneler, bizim işte okul kütüphanelerimiz zaten Allah'lık, yani o konulara girersek zaten çıkamayız ama çocuklara okuma sevgisi aşılamak için eğitilmiş köpekler bulunuyor. Hani bu köpeklere çocuklar kitap okuyor ya da hikaye anlatıyorlar. O köpekler onları dinliyor. Böyle bir hem hayvan sevgisi hem kitap sevgisi aşılanmış oluyor. İşte öğrenci kendisi için faydalı bir etkinliği seçebiliyor. Yapılan ders ilgisini çekmediyse öğrenci o an içerisinde farklı bir şeyle ilgilenebiliyorlar. İşte okullarda öğrenci ders sırasında gidip canı sıkıldı, ders ilgisini çekmedi, gidip kitap okuyabiliyor ya da farklı bir programa, etkinliğe katılabiliyor. Böyle bir sistemleri mevcut. Bizde maalesef böyle bir sistem yok. Kara düzenle ilerliyoruz. Her gelen bakanda sistem değiştiriyoruz. Her gelen hükümette sistem değiştiriyoruz. Üniversite sistemimiz 19 kere değişmiş. 2002'den beri eğitim sistemimiz 17 kere değişmiş. Yani bu kadar değişikliğin olduğu bir yerde ne kadar uğraşırsanız uğraşın zaten başarıya ulaşmamız güçlük olacak. Bir de malum hükümetimizin bir politikası vardı. Her yere üniversite açtılar. Ama üniversitelerin eğitim kalitesi düştü. Yani bugün makale yazmamış rektörlerin olduğu üniversiteler var. Makalesi bulunmayan akademisyenlerin bulunduğu üniversiteler var. Bu üniversitelerden ne kadar örgün eğitimde ne kadar kaliteli bir eğitim alabiliriz? Ya da o öğretmenler, akademisyenler, hocalar bize ne kadar kaliteli bir eğitim verebilir? Ben kendi okul hayatımda çok karşılaştım. Ya dinlerseniz dinleyin, dinlemezseniz de benim için sorun yok, maaşım yatıyor. Nasıl olsa mantığıyla bulunan öğretmenlerin bulunduğu bir sistemde de ne kadar başarılı olabiliriz? Öğrencileri bu kadar kobay haline getirip onların üzerinde bu kadar siyasi ve ideolojik değişiklikler üzerinden sistemler kurarak ne kadar onları başarılı bir hale getirebiliriz? Bunlar da sorulması gereken sorular. Elbette Mustafa Kemal Atatürk'ün de Beyaz Zambaklar Ülkesi kitabını okumamızı tavsiye ettiğini hatırlarsak, Finlandiya gibi bir eğitim sistemine ulaşmamız için çok çok köklü ve büyük reformları, eğitim sisteminde reformları sağlamamız gerekiyor. Son olarak bir de PISA sınavları var. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı dediğimiz Türkçe açıklaması anlamı olan bir sınav var. İşte 1997 yılından beri uluslararası çapta 3 yılda bir 15 yaşındaki çocuklar, öğrenciler bu sınava giriyordu. Bu sınavda biz en son 2018 verileri var. 2018 verilerinde lider Çin, ama Çin'in sadece 3-4, yanlış hatırlamıyorsam 2 eyaleti 2 şehri katılıyordu. O bölgede yaşayan öğrenciler katılıyordu. Bu Çin'in tamamını kapsamıyor. Biz o ortalama, yani bu son PISA, 2018 PISA verilerinde işte matematikte 43, bilimde 40, okuduğunu anlamada ise 41. sıradayız. Öğrencilerimizde maalesef böyle sıkıntılar var. Tabii dediğimiz gibi bu konunun çözülebilmesi için, gerçekten başarılı bir sisteme indirgenebilmesi için çok büyük köklü değişiklikler yapılması gerekiyor. Üniversite öğrencilerinin kalitesiz, standartları oldukça düşük üniversitelerde eğitim alması, işte öğrencilerin belli başlı şeylere zorlanması, siyasi ve ideolojik olarak bir eğitim sistemi içerisinde, bir girdabın içerisinde kaybolması, üniversite öğrencileri mesela az önce bahsettik, bu akademisyenlerden aldıkları eğitimden sonra işsiz kalmaları, bugün de yanlış hatırlamıyorsam Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı danışmanlarından bir tanesi, ismini hatırlamıyorum, üniversiteden her mezun olan statüsünün altında çalışmak istemiyor diye bir açıklamada bulundu. Madem bu üniversiteleri yaptıysanız, bu öğrenciler de o üniversitelerden mezun olduysa, o insanlar o statünün altında zaten çalışmaması gerekir. Eğer o statünün altında çalıştırıyorsak, ülkede tek değişmesi gereken sorun eğitim sisteminin sorunları değil, iş hayatıyla ilgili de sorunlar var. Üniversite öğrencileri devletten aldıkları bursları okul hayatı bittikten sonra ödemeye başlıyorlar. Direkt borçla zaten mezun oluyoruz. Borçlu bir şekilde mezun oluyoruz. İşte lise eğitiminde benim çok üstünde durduğum, benim için çok çok önemli olan bir konu var. Örneğin endüstri meslek liseleri. Bugün eğer mesela bir önceki bölümde sığınmacılardan bahsetmiştik. Sanayideki boşlukları bizim eğitim sistemimizde bulunan endüstri meslek liselerinden kalifiye eleman yetişmiyorsa ve biz bu açığı ülkeye gelen göçmenlerden karşılıyorsak bir sorun vardır. Herkesin aynaya bakması gerekir. Bu sorunun muhatabı göçmenler değildir. Bu sorunun çözümü için kullanılacak kesim göçmenler değildir. Muhakkak ki faydalanılabilir. Ancak çözmemiz gereken endüstri meslek liselerinden ya da çıraklık eğitim merkezlerinden, mesleki eğitim merkezlerinden neden kalifiye eleman çıkmadığıdır. Son 10 senedir, 15 senedir endüstri meslek liselerinin ötekileştirildiğini, oradaki öğrencilerin kendi yaşıtları içerisinde dışlanan başarısız öğrenciler olduğunu, en kötü hiçbir şey yapmazsa endüstri meslek lisesine gönderelim de bir meslek öğrensin mantığıyla hareket ederek o liselere ikinci sınıf hatta üçüncü sınıf muamele yaptığımız için bugün endüstri meslek liselerine çocuklar gitmek istemiyorlar. Endüstri meslek liselerinde bölümlerde bulunan tezgahlar, makinalar değiştirilmediği sürece, değiştirilse de kalifiye öğretmen açığından kaynaklı bu makinelerin çocukların kullanımına sunulmamasından kaynaklı bir şekilde oluşacak boşluğu sorumlusu ne öğrenciler ne bu eleştirilen, benim de bazı noktalarda eleştirdiğim ne Z kuşağı ne de başka birisi. Herkesin bu konuda bazen biraz da aynaya bakması gerekiyor. İşin özü olarak eleştirilerden korkmamak gerekir. Eleştiriler insanlara muhakkak katkıda bulunur. Eleştiriler sistemlere muhakkak katkıda bulunur. Bunların içerisinden mutlaka ve mutlaka yararlanabilecek, doğruyu bulabileceğimiz şeyler çıkabilir. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.